Ayrım 27.
Deborah, Entrebon'un kendi kıvılcım ışıltılı karanlığı içinde daha büyük bir hızla düştüğünü gördü. Aydet'in gözyaşları elmas tanecikleriyken Entrebon'unkiler alev parçacıklarıydı. Lactemon'un gözyaşları da tıpkı Oedipus'un gözyaşları gibi kan damlalarıydı. Bu kan ona bir şeyi hatırlatmıştı. Dalgın bir halde konuşmaya başladı. Bir keresinde bir hanımın evindeyken mutfak musluklarından kan aktığını görmüştüm. Sokaklarda hep kan pıhtıları oluyordu. İnsanlar da böcek sürüleriydi. Hiç olmazsa böyle şeyler görmüyorum artık. Ah Deborah, sağlıklı olmak yalnızca hasta olmamak demek değildir. Bunca çalışmayı yalnızca hasta olmayan bir kişi haline gelesin diye yapmadık. Doktor Fred sanki kör bir hastanın karşısına geçip ona ışığın bir rengi olduğunu kanıtlamaya çalışıyormuş gibi için için bir özleme kapılmıştı yine. Deborah gerçeğe ve deneyime dayanan bir yaşamın anlamının ne olduğunu bir öğrenebilseydi. Lactemon'un şahin ya da binici görünümüyle bir resmini yapıp size versem, bu resmi benim şu yıllanmış kaçıklığımın bir ürünü olarak mı yoksa bir katkı olarak mı görürdünüz? İlkin resmi görmem gerek dedi Fury. Pekala öyleyse dedi Deborah. Yuri'yi ortaya çıkarmaya başlayabilirim belki de. Eyalet Eğitim Dairesi, Lise Denklik Sınavı. Lise denklik sınavları 10 Mayıs tarihinde ilçe hükümet binasında yapılacaktır. Bu sınavlar için kayıt yaptırmış bir aday olarak ilişikteki formları doldurup göndermeniz ve 10 Mayıs Salı günü sabah saat 9'da ilçe hükümet binasında hazır bulunmanız gerekmektedir. Bu iki koşulu yerine getirmediğiniz takdirde sertifika alma hakkınız kaybolacaktır. Deborah masanın bir yanına bildiriyi, öbür yanına da Entrebon'un resmi için hazırladığı taslakları koydu. Bildiriyi zarfından acele acele çıkarmış, sınav zamanının bu denli çabuk gelişine şaşırmıştı. Bildiriye ilişik olarak gönderilmiş formu hemen doldurup doğru yazdığına emin olmak için adresi iki kez gözden geçirmiş ve unutulur ya da yanlış bir yere konur korkusuyla hemen postaya vermişti. Mektup posta kutusunun aralığından içeriye düştüğü an korkusu başlamıştı. Şimdi masada oturup gülerek korkusunu geçiştirmeye çalışırken beyninin bir bölümünün nasıl bir heves ve coşkuyla işlendiğinin bilincindeydi. Gerçekte duyduğu şey korku değil, umuttu. Bu kez dünya ile bağlantı kurma olasılığı hiç yokmuş gibi davranmak için çok geçti artık. Deborah umudun verdiği bir sabırla sınavdan önceki iki haftalık sürenin geçmesini bekledi. Ve beklenen gün gelip çattığında normallik giysileri içinde hükümet binasındaki tahta kaplamalı, küf kokulu salona girdi. Salonda lise öğretmenlerini bir lokmada yutmaya çalışan başka insanlarla karşılaştı. Sanki önlerindeki sınav kağıtları kaldırmaya çalıştıkları granit kütleleriymiş gibi ter döküp homurdanan, elleri nasırlı bir grup işçiydi bu insanlar. Deborah önce şaşırdı. Sonra şaşırdığı için kendinden utandı. Çünkü bu insanlarda tutuklu ya da akıl hastası olmadıkları halde nasıl olmuşsa dünyanın ritmindeki bazı vuruşları kaçırmışlardı. Ve şimdi de bu zorunlu uğraşı onunla paylaşıyorlardı. Deborah, MacPherson'un bilgece sözünü duyar gibi oldu. Acı çekmek tek elinizde değil, sınav süresi dolup kağıtları teslim etme zamanı geldiğinde, ötekilerle birlikte kağıdını verip çıkarken, sınavının nasıl geçtiği konusunda hiçbir değerlendirme yapacak halde değildi. Okulda kaygı ve boşluktan koruma amacıyla olduğu kadar, sınavı geçemezse yeniden başvurmak zorunda kalacağı korkusuyla da, Deborah'ın sonuçlar belli olana değin derslere devam etmesini kararlaştırmışlardı. Bir yargı öncesindeki masumiyet dönemiydi bu. Deborah çalışmasını sürdürdü ama soluk almadan çalışan bir Deborah değildi artık. Daha çok Metodist Kilisesi'nin önündeki meyve ağaçlarını tomurcuklandıran mevsimi izledi. Gökyüzündeki değişimleri gözledi, kavak ağaçlarına aşık oldu. Sinemaya gelen bütün filmleri seyretti. Öyle ki Tarzan filmlerini en az Hamlet kadar iyi biliyordu artık. Böylece tek başına ve avare avare dolaşarak bir aylık mutlu bir dönem yaşadı ve bu döneme çocukluk dönemi nitemini yakıştırdı. Bir ayın sonunda okullar idare heyeti bir mektupla onu ilk yaz sarhoşluğundan uzaklaştırdı. Deborah sınavda başarılı olmuştu. Devletin ona liseye giden öğrencilerinkiyle eşdeğerde bir öğrenim belgesi vermesini sağlayacak derecede başarılı olmuştu. Dahası aldığı puan herhangi bir üniversiteye kabul edilebilir bir aday olmasına yetecek kadar yüksekti. Deborah annesiyle babasına özellikle bu ikinci haberi vereceği için gurur duyarak hemen telefona sarıldı. Onların kısıtlanmış ve ertelenmiş olsa da gurur duyacakları günün gelmesinin hala olanaklı olmasına seviniyordu. Harika, harika bir şey bu. Ah, ailedeki herkese haber vereceğim. Gör bak, hepsi nasıl seninle gurur duyacak, dedi Esther. Jacob ise Esther'la karşılaştırıldığında sakin denebilecek bir sesle konuşuyordu. Çok gurur verici, dedi. İyi, çok iyi. Sesi kısılmak üzereymiş gibi geliyordu. Lise mezunu genç kız, babasının böylesine acıma dolu bir gurur duyması karşısında utanarak telefonu kapadı. Gün ışığı hala coşkuyla titreşerek odayı ışıtıyordu. Havada hala ilk yaz kokuları, bitki özlerinin, otların, çiçeklerle bezenen çalıların, nemli ve ılık toprağın kokuları vardı. Deborah ağır adımlarla dışarı çıktı. Yolun aşağısına doğru yürüyüp eski Katolik mezarlığının çevresinden dolandı. Araba mezarlığına geçti. Niyeti lise binasına gidip pencerelere dik dik bakmaktı. Kendi kendine sınavı geçerse yerine getirmeye söz verdiği bir törendi bu. Ne var ki oraya gitmek hiç de coşku vermiyordu şu anda. Yalnızca eski bir sözü yerine getirmek için gidiyordu. Okula girip dört erkek çocuğunun hala top oynadığı kocaman oyun sahasının kenarından yürümeye başladı. Ansızın kendini çok yorgun duydu ve sahanın arka tarafını çevreleyen tel örgünün önünde yere oturdu. Babasının duyduğu gurur neden öylesine acıma doluydu? Oysa o başarmak için canını dişine takarak çalışmış, bütün gücünü, bütün istencini harcamıştı. Şimdi savaşım sona ermişti ama ulaştığı sonuç, ne olursa olsun gene de başkalarının onun çalıştığının yarısı kadar bile çalışmadan elde ettiği ve üstelik 3 yıllık bir gecikmeyle elde edilmiş bir sonuçtu. Ve şimdi annesiyle babası mutlu haberi şu ana değin Chicago'nun her köşesine yaymış olan 19 yaşında bir lise mezunuydu. Deborah ansızın duyduğu umarsızlıkla tel örgüye doğru dönüp Yuri diliyle kendi kendine ''Ama bunu istiyordum'' diye fısıldadı. Sağdaki çocuklar ikindi güneşinin büyüsüyle 3 metreye ulaşan gölgelerini de sürükleyerek koşturup duruyorlardı. Kaybolmak üzere olan gün ışığında öylesine genç, güçlü, parlak ve güzel görünüyorlardı ki Deborah bu çocukların kolayca ve güle oynaya geldikleri bu aşamaya ulaşabilmek için bütün yetilerini ve istencinin her damlasını kullanıp tüketmek zorunda kalmıştı. Aralarındaki duvar hala yerli yerinde duruyordu. Her zaman da duracaktı. Şimdi bu duvarın ötesini, dünyanın görkemli güzelliğini sunduğu yeri görebiliyordu. Ama onun yalnızca canlı kalabilmek için bile bütün gücünü harcaması gerekiyordu. Sahanın karşı tarafında ışıltılar saçarak yürüyen başka 2 figür daha vardı. Bir zerafet ve masumiyet tablosu oluşturan incecik bir genç kız, yanında yürüyen bir delikanlıyla el ele tutuşmuştu. Genç çift ağır ağır yürüyerek sahanın çevresini dolaşıp Deborah'ın yanından geçti. Birkaç kez durup oynaştılar ya da bir şeyler konuşup kahkahalarla güldüler. Delikanlı zaman zaman eğilip burnunu kızın ensesinde topladığı saçlara ya da yanağına sürüyordu. Deborah tıpkı deli insanların yaptığı gibi yüksek sesle kendi kendine konuştu. ''Ben hiçbir zaman böyle bir şeyi yaşamayacağım'' dedi. ''Ne savaşarak, ne ders çalışarak, ne bir işte çalışarak, ne direnerek. Böyle bir insanla birlikte yürüme ya da elinin sıcaklığını duyma mutluluğuna hiç erişemeyeceğim.'' ''Uzun zaman önce Carla bunu söylemişti'' dedi Lactemon, tel örgünün ötesinden. ''Derslerin işin, gene de sonuç, günaydın ve iyi akşamlar.'' ''Quentin besleme borusundan sana su verecek belki'' dedi Entrable. ''Ama asla elini yüzünde gezdirmeyecek. Hiç kimse, hiç kimse.'' Hava kararmak üzereydi. Deborah yavaşça kalkıp kasabaya doğru yürümeye başladı. Kilise korosundaki yüzler, araba mezarlığının ta ötelerinden ona bakıp meydan okuyorlardı sanki. ''İyi akşamlar, iyi geceler'' adını bile ağızlarına almıyorlardı. ''Sizlerle birlikte şarkı söylerken, dikiş dikerken, bütün umudumu tükettim. Yanı başınızda durduğum halde benim kim olduğumu bile hatırlamıyorsunuz. Mezarlığa gelmişlerdi. Entrebu karanlığın içinde alevlerini saçıyor, Lactemon bir köpek gibi uluyor, Kora yeniden bir araya geliyordu. İyi çalış bakalım tembel kız. İyi savaş bakalım hantal kız. Hiçbir zaman, hiçbir zaman, hiçbir zaman. Çok zor kazandım ben bunu diye haykırdı Deborah tanrılara. Hastayken bile kendimi gösterdim. Her gün derli toplu, dakik ve aklı başında bir insan olarak ortaya çıktım. Bir onurum var benim. Ne var ki sesi tanrıların kapıldığı korkunç bir kahkaha fırtınası içinde yitip gitti. Entrebia seslendi. Yuri'yi gözleyip onun alevler içinde geçişini görmeye çalıştı. Ama yalnızca korkunç bir gülümseme ile dolu, yabanıl bir kahkahanın yankısını duydu. Entrebu'nun kahkahasıydı bu. Entrebu birden çığlığı andıran kahkahalar atarak bir şimşek gibi parladı ve ansızın yanında başka bir figür belirdi. Deborah bu figürü tanımıştı. Çok uzak bir geçmişte, büyük babasının çalışma odasında bir kenara atılmış, bir zamanlar kültürlü aileler içinde rijor olmuşsa da artık modası kalmamış gravürlü bir kitapta gördüğü bir figürdü bu. Kitap John Milton'ın Yitik Cenneti'ydi. Alevler içinde sürekli düşen, ışıltılı tanrı imgesinin kökeni de Milton'ın şeytanından başkası değildi. Büyük babasının evine her gidişlerinde bu resimlere binlerce kez bakmıştı. Bu 9 yaşındaki okur ayırımında olmadan okuduğu satırlardaki görkemli öfke ve coşkusunun büyüsüne kapılmış, içindeki sanatçı ruhu melek gravürlerini, kazıma tekniğinin meleklere boyut bağışlayan çizgilerini dikkatle incelerken, gizli krallık avcısı da dünyasında yaşayacak ilk kişi olarak bu mağrur baş meleği seçip gizlice aşırmıştı. Entrebu bile ona ait değildi demek. Görüntüsünün gerisindeki yaygara gitgide artıyordu. ''Sen ne yaratırsın biliyor musun?'' diye kükredi Koro. ''Hiçbir şey. Gidip çayırlarda yatsan, hiçbir şey. Dersle çalışsan, bir işte de çalışsan, hiçbir şey.'' Tanrılar kasabaya giden yol boyunca, sonra kasabanın sokaklarında çığlık çığlığa bağırarak Deborah'ı izlediler. Deborah kulağı Yuri'den gelen seslerde, boş gözlerle bakınarak yürüyordu. Çarşamba ve pazar günleri ilahi söylediği kiliseyi geçtiklerinde tanrılar babasının çatallaşan sesinin taklidini yapıp eğlendiler. Bildiği bütün sokakları geçince koronun üyeleri yuha çekip Quentin'ın gülümsemesiyle ve oyun sahasındaki o pırıl pırıl insanlarla alay ettiler. Kadını da erkeği de yaratan onlardı sanki. Deborah hastaneye iyice yaklaşmıştı. Arabaların hastaneye saptığı kavşaktaki iki ışığı seçebilmişti. Görmeyen gözlerle sanki bir alışkanlıkmış gibi kapıdan içeri girdi. Kuyu onu bekliyordu. Az sonra Deborah dehşet içindeydi. Görü az sonra kaybolacak, ses yok olacak. Merdivenlerden yukarıya, kapıya, haydi kapıyı açın, kimse yok mu lütfen. İçeride merhaba Miss Baloo ve sonra iyi misiniz Miss Baloo? Tek bir şey kaldı, bir işaret yapmak. Tanrılardan birinin attığı çığlığa karşın öteki sesi duyabilmişti. Üç zil zırıltısı, acil vaka, kuyu. Deborah dünyaya döndüğünde yeniden o bitimsiz başlangıç evresine girmiş, yüreği korkudan iyice ağırlaşmış bir durumda buldu kendini. Hala canlı olduğu için, hala göğsünde kan pompalamakta direten cüretkar bir kas taşıdığı için, yorgunluktan tükenip ölmeyi umut ederek iplerle boğuşmaya başladı. Yorgunluk ortaya çıkmıştı ama ölüm ona karşı çok hoşgörüsüzdü. Bir süre sonra yine Dobzhansky yanına geldi. Dobzhansky'nin yüzü hastanelere özgü donuk ifade dışında başka hiçbir ifadenin yer almayacağı biçimde özenle denetlenmiş durumdaydı bu kez. Kitaplar baskın çıkmıştı demek. İyi misin şimdi? Deborah bitkindi. İyiyim galiba. Ev sahibine telefon edip bu gece oraya dönmeyeceğini ve burada kalacağını söylemek zorunda kaldık. Okulun konusunda endişelendi ve ta buraya kadar gelip sana kitaplarınla birkaç giyim eşyası getirdi. Seni çok merak ediyordu. İyi bir insan o dedi Deborah. Bunu yürekten inanarak söylemişti. Ancak başkalarının erdemleri karşısında kendi erdem yoksulluğunu hatırlayıp eziklik duymak da istemiyordu. Quentin'i gizli evliliğinden ötürü kutladı ve onun şaşkınlığını yüzünden belli etmemek için çabalayışını seyretti. Dobzhansky ile küçük Clary onu tulumdan çıkarıp serbest bıraktığında sakin mi sakin hastane cübbesini üzerine geçirip dışarı çıktı ve ağır ağır koğuşa doğru yürüdü. Koğuştaki yüzler her zamanki gibi ifadesiz ya da düşmancaydı. Bir dönüşün yarattığı ilk şok her zaman çok acımasız oluyordu. Akşam olmak üzereydi. Deborah öğleden sonranın tümünü, sabahın da bir bölümünü yaşamamıştı. Tepsiler dağıtılmaya başlamıştı. Köşede Dolby'nin verisi akşam yemeğinin karşısında ilahiler mırıldanıp ayin yapıyordu. Miss Carol gene tecrit altındaydı herhalde. Helen da küskünlük, kıskançlık ve dostluk duyguları içinde ondan saklanıyordu. Deborah üzgün bir halde oturup yemeğine baktı. Tabağındaki ılık maddeyi görünce içini çekti. Birden Dolby'nin Mary'si yerinden kalkıp kahve fincanını tabağıyla birlikte fırlatıverdi. Fincan sertçe Deborah'ın başını sıyırıp geçti. Deborah dönüp Mary'nin yüzüne bakınca onun ne yaptığının hiç ayrımında değilmiş gibi yüzünün ifadesinde hiçbir değişiklik olmadan oturduğunu gördü. Hasta bakıcı yanlarına gelip ikisine de biraz gözdağı verdi. Çünkü orada olduğu halde neler olup bittiğini anlayamamış, olayı kaçırdığı için suçluluk duymuştu. Deborah eliyle saçına dokunup ıslaklığı duyumsayınca buna benzeyen ve şimdi ortaçağ tarihine özgü bir şeymiş gibi gelen bir başka hareketi. Yıllar önce Helen'ın tepsiyle saldırmasından sonra elini başına götürüşünü hatırladı. Deborah yeniden koğuştaki yüzlere baktı. Orada oluşu, onların belkilerle savaşmasına yol açıyordu. Birden kendisinin de bir Doris Rivera olduğunun, canlı bir umut ve başarısızlık simgesi olduğunun bilincine vardı. O bütün bu insanların, hem onda hem de kendilerinde var olan ve üst üste gelen darbelerden yumruk sarhoşu olarak sendeleyip yere çökse bile, gizli bir zil sesini duyunca gene kalkıp yeni darbelere hazırlanan, iyileşme gücüne yönelik korkularını simgeliyordu. Şimdi neden uğradığı başarısızlıkların niteliğini bu insanlara, hem de böyle bir açıklamaya çok gereksinmeleri olduğu halde hiçbir zaman açıklayamayacağını neden bir kez daha ve bir kez daha dışarıya çıkabilmek için bütün cesaret ve gücünü toplamaya çalışmasının doğru bir davranış olduğunu hiçbir zaman kanıtlayamayacağını anlıyordu. Kimi açılardan gerçeklik bir Yuri krallığı kadar kişisel bir olguydu. Anlamsal boyut, yaşamı bu boyutun küçültmesine ya da yok edilmesine bağlı olan kişilere hiçbir zaman açık seçik bir biçimde gösterilemezdi. Mary'nin hızla kafasına fırlattığı kahve fincanı, ona yönelttiği bu savunmasız korku ve öfke, neden bir başarı haberini ilettikten sonra telefonu kapatırken öylesine büyük bir üzünce kapıldığını anlamasını sağlamıştı. Sonunda Yuri bir seçim yapması için onu zorlamaya başlamıştı. Olarak kabullenilmesiyle birlikte son fırça darbeleri vurulmuş ve seçim yapma aşaması belirlenmişti. Acı ve şiddet içinde, kuyunun yarattığı o bildik dehşet içinde ulaşabilmişti bu aşamaya. Bunun nedeni yalnızca sorunların kendileriyle belirtileri arasındaki fark konusunda çok deneyimsiz ve bilgisiz olmasıydı. Ve aynı zamanda tek savunma ve güç kaynağı da olan hastalığı onu güvenlik içinde seçim yapabileceği bir yere getirmişti. Artık gerçek bir bağlılığı oluşturma zamanı gelmişti. Yemek tepsileri kaldırılıp götürüldükten sonra Deborah okul kitaplarını istedi. Hasta bakıcı ortaya çıkardığı kitapları, simgeledikleri şeye yönelik saygılı bir tavırla Deborah'a uzattı. Deborah en üstteki kitabı açtı. Eşkenar üçgen, AC karşısındaki açının AB karşısındaki açıya ve aynı zamanda BC karşısındaki açıya da eşit olduğu üçgendir. Seni rezil orospu, bırak beni diyen bir ses geldi yatakhaneden. Sen onlardan değilsin dedi Entrebu yavaşça. Hayır onlardanım. Furi sizlerin bir katkı olacağınızı söylüyor ama bu nasıl olacak henüz bilmiyorum dedi Deborah Entrebu'ya. Bunu öğrenmem gerekecek sonra belki. 80 derecelik bir açıyı kesen bir doğru toplamı yine 80 derece eden iki açı meydana getirir. Mary, delilik bulaşıcı mıdır acaba merak ediyorum. Hastane bizi antikor olarak satabilir belki de. Bizi senin şu sert kabuğuna karşı bir kalkan olarak da korumayacak mısın kuş kız? Bunu yapamam artık. Ben dünyaya bağlanacağım. Ama dünya başıboş ve yabanıl. Gene de çocukluğunu hatırla, Hitler'i ve bombayı hatırla. Her şeye karşın. Boş duvarımsı yüzleri ve normallik belgelerini ve el ele yürüyenlerin ardından duyduğun özlemi hatırla. Olsun, ne olursa olsun. Bizi çağırana kadar bekleyebiliriz. Çağırmayacağım. Dünyaya bağlanacağım ben, var gücümle. Allah'a ısmarladık kuş kız. Güle güle öyleyse Entrebu, güle güle Yuri. Teknolojik gelişmeler birçok özgül yolla batının büyümesinde etkili olmuştur. Konstansya, acı çektiğimi görmüyor musunuz? Lanet olası domuzlar. TNT'nin bulunuşu sahillerin demir yoluyla birleştirilmesini olanaklı kılmıştır. İngiltere'nin tahtını bırakan kralı 8. Edward'ın ilk ve gizli karısıyım ben. Jenny krize giriyor gene. Alice'i çağır. Bir tulum hazırlasak iyi olur. Ve hem demir yolu hem Morse alfabesi modern sanayi toplumu için zorunlu olan iletişimi sağlamıştır. Var gücümle dedi Deborah. Kitabın sonu.